Ayrım 6.
Bir sabah üç arkadaş gölün kenarında oturmuş tatlı tatlı söyleşirken bir gürültü işittiler. Kurbağa suya atladı hemen. Fare deliğe kaçtı. Çaylak da yüksek bir dala kondu. Baktı gelen ürkek bir ahuydu. Ceylan yavrusu. Daldan bağırdı. Korkmayın, bize zarar verecek birisi değil. Meğer kurbağanın dostuydu ahu. Bir süre hoşbeş ettiler. Görüşmeyi başlarından geçeni anlattılar. Kurbağa ceylan yavrusunun kaçış nedenini sordu. Ahu, bir avcı peşimdeydi dedi. Ondan kaçıyordum. Zeyrek'le çaylakta tanıştılar ahuyla. Akıllı fare, ahu kardeşi bizimle birlikte yaşasa ne kadar iyi olur dedi. Doğru dedi çaylak. Onun için daha güvenli burası. Sonunda ceylan da katıldı onlara. Böylece dörtlü bir dostluk halkası oluşturdular. Mutlulukları artmıştı. Ceylan yavrusu değişik bir tat getirmişti aralarına. Bir gün can sıkıcı bir olay oldu. Akşam buluşma saatinde ahu dönmeyince meraklandılar ve aramaya koyuldular. Çaylak bir süre ormanda uçtuktan sonra döndü ve bir tuzağa yakalanmış dedi. Birlikte gidip kurtarmaya karar verdiler. Çaylak uçarak rahatça gidebilirdi. Fare hızlı ulaşabilirdi. Fakat kurbağa, çaylak birlikte uçalım dedi, kanatlarıma bin. Olay yerine vardıklarında ceylan yavrusu çırpınıyordu. Zavallı hayvan dostlarını görünce sevinç çığlıkları attı. Çabucak kurtardılar tuzaktan. Avcı fark etmişti. Ceylan, fare ve çaylak bir anda kaçıverdiler. Kurbağa çaresiz kala kalmıştı orada. Avcı, ceylanı elinden kaçırmanın üzüntüsü içinde dönecekken kurbağayı gördü. Bir arkadaşı ilaç yapımında kullanmak için kurbağa istemişti kendisinden. Bari bunu alıp götüreyim diyerek bir torbaya koydu kurbağayı. Üç arkadaş gizlendikleri yerden izliyorlardı avcıyı. Arkadaşlarını kurtarmak için hemen bir çare düşündüler. Kurnaz fare bir plan kurdu. Önce dedi ceylana, sen avcının önüne çıkıp ayağını tuzaktan yaralanmış gibi rol yapacaksın. Ve seni fark edince kaçmaya başlayacaksın. Bir süre onu oyalamaya çalış. Öyle sanıyorum torbayı bırakıp seni kovalayacak. Ahu denileni yaptı. Avcı gerçekten ardından koşmaya başladı ve elindeki torbayı yere attı. Fare hızla gidip torbanın ağzını kemirerek açtı ve kurbağayı kurtardı. Çaylak da kanatlarını alarak havalandı. Ceylan avcıyı bir zaman oyalamış, sonra kaçarak gözden kaybolmuştu. Dört arkadaş tekrar yuvalarına döndüler ve o günden sonra mutlu bir şekilde yaşadılar. Hakim Beydeba hikayenin sonunda Depşelem Şah'a sordu. Gerçek dostun insan için önemini bilmem, anladın mı? Anladım üstadım dedi Depşelem Şah. Çok iyi anladım. İhtiyar bilgi bir hikmet hazinesiydi adeta. Depşelem Şah bu kadar bilgiyi, bu kadar öyküyü nasıl bilebiliyor diye şaşakaldı. Yaşlı bilgi padişahın kafasından geçenleri okuyor gibiydi. Bilgi de tıpkı para gibi isteyene verilir evlat dedi. Allah'tan ne istersen onu verir sana. Depşelem Şah, Beydeba'nın dizi dibinde daha günlerce, haftalarca oturdu. Ondan çok öyküler, masallar, hikmetli sözler dinledi. Daha adaletli bir padişah olmak için gerekli olgunluğa ancak böyle erişebilirdi. 4. Bölüm. Zamanla bozulur kara büyü, gerçek çıkar ortaya tıpkı gün gibi. Depşelem Şah, Beydeba'nın anlattığı birbirinden ilginç hikayeleri dinledikçe düşünce ufkunun açıldığını görüyordu. Size minnettarım efendim dedi. Benim hayata daha farklı bir gözle bakmamı sağladınız. Anlattığınız her öykü beni oldukça değişik dünyalara sürükledi. Ne kadar teşekkür etsem azdır size. Önemli değil sultanım dedi Beydeba. Hak sizi bize gönderdi. Yine onun bağışıyla kazandığımız hikmet bilgisini sunmak da boynumuza borç oldu. Hazine onun hazinesi, servet onun serveti. Biz sadece kusurlu birer aracıyız. Biz de, dedi Depşelem Şah, istiğfar lifleriyle dokunmuş günahkarlarız. Sizin bilginize, öğüdünüze fazlasıyla ihtiyacımız var. Yılların çizgi çizgi izlerini derinleştirdiği alnını buruşuk eliyle sıvazladı. Terini sildi yaşlı bilge. Anlaşılan yine biri diğerinden güzel öykülerine başlayacaktı. Fakat her söz bir bakıma bir soruyla doğuyordu. Depşelem Şah'ın ise zihninde o kadar çok soru vardı ki bir süredir onları düzenlemekle uğraşıyordu. Sonunda sorusunu billurlaştırdı. İhtiyar bilginin sanki ötelere uzanıyormuş gibi derin, anlamlı gözlerine baktı. Sizi bir hayli yorduğumu görüyorum. Fakat merakımı çok görmeyeceksiniz umarım, dedi. Estağfurullah sultanım, dedi Beydeba. Soru insanın gerçek hayata uyanmasının sembolüdür. Çekinme, sor lütfen. Depşelem Şah biraz rahatlamıştı. Definedeki vasiyette bir konu daha var, dedi Depşelem. Düşmanın yaltakçılığı. alçalması. Bu hikmetin açıklamasını rica edeceğim. Beydeba konuştukça açılıyor, açıldıkça devşirimin yıllardır çözemediği meselelerine güzel yorumlar getiriyordu. Düşmanımızın çıkarı bizim zararımızdan geçer diye başladı Beydeba. Öncelikle bunu göz önünde tutmalı. Ayrıca yıllardır düşmanlıktan bize kin bileyenin bir anda dost olması da çok güçtür. Temkinli olmalı. Düşmanın sana yaklaşıp yaltaklanabilir, boyun eğmiş görünebilir, dal kavukluk edebilir. Sonuçta hep aleyhindedir o senin. Dostluk gösterilerine kanıp da tedbirsiz davranmanın sonunda acı olaylar ortaya çıkar. Ola ki gafletimizden yararlanıp ansızın saldırıya geçebilirler. İşte o an pişmanlık 5 para etmez. Etmediği gibi yararı da olmaz. Kargalar ve baykuşlar masalı bize bu konuda ilginç dersler veriyor. İstersen önce bunu anlatayım sana. Depşelen, çok sevinirim üstadım dedi. Ve Beydeba adı geçen öyküyü anlatmaya başladı. Kargalar ve baykuşlar. Eski çağlarda Çin ülkesinin yüce sıra dağlarla çevrili ormanlık bir yerinde yüksek mi yüksek, yaşlı mı yaşlı bir ağaç vardı. Kargalar yuva yapmışlardı bu ağaca. Güven içinde yaşıyorlardı. Peyruz adında bir padişahları vardı kargaların. Verdiği kararlarında genellikle yanılmazdı. Diğerleri arasında sözü dinlenirdi. Ağacın yükseldiği tepenin karşısında dik yamaçlardaki kayalıklarsa baykuşlara yuvalık ederdi. Onlar da Şibaheng adında bir hükümdarın yönetimi altında yaşıyorlardı. Kargalar baykuşlardan doğrusu korkmuyor değillerdi. Fakat bu hayvanlar gündüz ortalıkta görünmediklerinden ciddi bir tehlike olarak görmek gereksiz bir telaş sayılırdı. Çok geçmeden kargaların kaygısı doğrulandı. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Bir anda ortalık karıştı. Baykuşlar apansız yuvalarını basmışlar, arkada onlarca ölü bırakarak çekilmişlerdi. Peyruz sağ kalanları toplayıp büyük bir divan kurdu. Vezirleri de çağırdı divana. Olayı sert bir biçimde eleştirdi. Doğrusu ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Üzüntümüz sonsuzdur. Olay çok acı verici. Düşman geceleyin bizi gafil avlamıştır. Olan olmuştur deyip geçmek mümkün değil. Kaldı ki bir yarar da sağlamaz. Fakat bu bize ders olmalı. Başarısızlığımız öyle sanıyorum onlara yeni bir saldırı cesareti daha verecektir. Bunun için mutlaka sık önlemler almak zorundayız. Olayın önce sağlıklı bir değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Kimler suçlu, kimler hatalı belirlememiz lazım. Vezirlerin başı öne eğik sessizce oturuyorlardı. Peyruz onlara sordu. Sen birinci vezir, söyle bakalım düşüncen nedir? Vezir söze girişmeden önce padişaha övgülerde bulundu, divanı selamladı, sonra konuyla ilgili düşüncesini belirtti. Efendim dedi, öteden beri geçerli bir görüş vardır. Düşmana karşı koymaktan aciz kalındığı yerde göç etmek kaçınılmazlaşmıştır. Bu yöneticilerin üzerine düşen önemli bir görevdir. Ola ki bir saldırıda çocuklar, ihtiyarlar ve kadınlar zarar görür. Bendeniz saldırgan baykuşlar karşısında o kadar da cesaretli değilim. Hiç olmazsa çoluk çocuğumuzu kurtaralım. Bu amaçla göç etmekten yanayım. Peyruz bir süre düşündü birinci vezirin anlattıkları karşısında. Ne kabul etti ne de reddetti bu öneriyi. İkinci veziri ne düşündüğünü sordu. Ben dedi ikinci vezir, aynı düşüncede değilim. Yenilgi bizi mutsuzluğa düşürmemeli. Zaferden ümit kesmek bize yakışmaz. Cesaretimizi toplamalıyız. Aralarına casus sokalım. Ne düşünüp ne planladıklarını öğrenelim. Bu arada hazırlık yapalım ve saldırıya geçelim. Peyruz daha sonra üçüncü vezire sordu fikrini. O anlaşma yapmaktan yanaydı. Ben dedi, kan dökülmesini istemiyorum. İçimizden zeki olanları elçi olarak gönderelim. Şartları ağır olsa bile kabul edebiliriz. Söz gelişi, haraç isterlerse onaylayalım bunu. Halkımızın selameti için bu gerekli, onlarla başa çıkamayız. Peyruz onu da dikkatlice dinledikten sonra dördüncü vezire sordu. Sen ne dersin diye sordu. Vatanı terk etmek için henüz önemli bir neden yok dedi dördüncü vezir. Ağır bir yenilgi aldık. Birçok arkadaşımızı kaybettik, zarara uğradık. Fakat bu baykuşlara haraç vermemizi gerektirmez. Ben bekleyelim derim. Bir süre daha işi oluruna bırakalım. Sanırım gerçek niyetleri çıkacak ortaya. Sıra beşinci vezire gelmişti. Peyruz, senin kanaatin nedir diye sordu ona. Beşinci vezir, sizinle baş başa görüşmek isterim dedi. Peyruz ilkin garipsedi bunu. Sonra dışarı çıkmalarını buyurdu. Beşinci vezir dışında kimse kalmamıştı içeride. Şanı yüce padişahım dedi vezir. Bu gibi önemli işlerde gizlilik olmalı. Eğer sır iki kişiyi aşarsa biliniz ki dört bir yana yayılır. Giz olmaktan çıkar. Hatta bu konuda Keşmir Şahir ile vezirinin ilginç bir öyküsü bize önemli dersler verir. Dilerseniz anlatayım size deyince Peyrus merak etti hikayeyi ve anlatmasını söyledi. Keşmir Şahı'nın sırrı. Keşmir ülkesinin adalet sahibi bir hükümdarı vardı. Çok cömertti aynı zamanda. Çoğunlukla halkının mutluluğu yönünde uygulamaları olurdu. Bütün bu işler arasında eğlenceye, zevk ve sefasına da zaman ayırmaktan geri kalmazdı. Padişahın cariyeleri içinde güzelliği dillere destan bir genç kız vardı. Keşmir Hakanı ona deliler gibi tutkundu. Onsuz bir eğlence yapamazdı. Genç kız ise gönlü bir gence kaptırmıştı. Böylece güç bir duruma düşmüştü. Bir yandan birlikte olmaya zorunlu kaldığı padişah, öte yanda tüm kalbiyle sevdiği genç. Genç adam da padişahın hizmetindeydi. Cariye ile sarayda sık sık görüşüyorlardı. Bir gün yine büyük bir eğlence düzenledi padişah. Onlarca cariye ve köle hizmet ediyordu. Yiyecekler, türlü türlü içecekler taşınıyor, çengiler birbirinden güzel şarkılar söylüyor, cariyeler dans ediyordu. Padişahın sevdiği cariye de yine her zamanki gibi yanındaydı. Sevgilisi delikanlıysa hizmet edenler arasındaydı. Bir ara göz göze geldiler, gülüştüler. Padişah fark etmişti, kızgınlığını belli etmedi. Eğlenti bitip odalarına çekildiler. Hükümdar ikisine de izin verdi o gün ve vezirini aceleyle odasına çağırdı. ''Bu iki alçağı zehirletmek istiyorum.'' dedi. Vezir ilkin bir şey anlamadı. Sonra genellikle sırlarını gizlemeyen padişahtan işin aslını öğrendi. ''İsabet olur efendim.'' dedi vezir. Ertesi gün vezirin kızıyla cariye takışmışlardı. Olmadık sözlerle kalbini kırmıştı onun. Babası kızına ''Üzülme kızım.'' dedi. ''Yakında o kendini bilmez cariye öbür dünyayı boylayacak.'' Kız sevindi. Fakat babasının söylediklerini merak etti. Israrla sordu. Babası padişahın sırrını anlattı ona. Cariye ise yaptığına pişman olmuş, hayam ağalarından birini vezirin kızına göndermişti. Kız kızgınlık içinde, ''Özür dilemesi boşuna.'' dedi. ''Nasıl olsa birkaç güne kadar cezasını çekecek o küsta.'' Harem ağası da işin aslını astarını öğrendi. Gidip cariyeye durumu haber verdi. Cariye korku içindeydi. Sevgilisiyle buluştuğunda olup biteni anlattı. Genç adam bunun üzerine padişahın aleyhindeki bütün saray yöneticilerini kışkırttı ve padişah sadece tahtından değil hayatından da oldu. 5. vezir bu hikayeyi anlattıktan sonra Peruz'a şöyle dedi. Gizlenilen şey bir kez üçüncü kişiye ulaştı mı artık ondan eser kalmaz. Bunun üzerine Poyraz 5. vezirle birlikte hiç kimsenin olmadığı bir odaya çekildi. Yalnız kalınca vezir, efendim dedi, baykuşlarla bizimkilerin düşmanlıkları eskiye uzanır. Anlamadım dedi Peyrus. Anlatayım efendim diye başladı vezir. Bilirsiniz Hazreti Süleyman kuşların dilinden anlardı. Onlarla görüşürdü. Çözülmesi gereken bir mesele olduğunda ona gelirdi. Bir bakıma kuşların padişahı gibiydi. Her fani gibi o da veda edip gitti bir gün bu geçici dünyaya. Sonsuz alime göç edişinden sonra kuşlar toplanıp yeni bir hakan seçmek istediler ve bu hükümdarın bir kuş olmasına karar verdiler. Uzun süren tartışmalardan sonra baykuş aday gösterildi fakat itiraz edenler çoğunluktaydı. Baykuş hakkında ileri geri konuşanlar oldu. Bir kısmı sultanlığa layık olmadığını iddia ediyor, bazıları da ondan daha iyi aday bulunamayacağını ileri sürüyordu. Tartışmalar sonucu bağlanmadan sürüp giderken uzaktan karganın sesini duydular, toplantıya geç kalmıştı. O gelmeden gelin bir de kargaya soralım bakalım ne diyecek bu konuda dediler. Ve gelince baykuşun kuşların başına yönetici olarak seçilmesi hakkında sen ne düşünürsün diye sordular. Karga, seçecek başka birini bulamadığınızda gözleri güneşten rahatsız olan bu çirkin kuşumu buldunuz diye çıkıştı. Dünyalar güzeli tavus kuşu varken, gölgesinden düşmanı korkup çekindiği şahin dururken, cesaretle bize örnek olan kartal alımlı alımlı gökte uçarken, onları bırakıp bu çirkin sesle aptal yaratığı sultan yapmaya kalkışmak delilik olur. Bu sözlerimle boya posa önem verdiğim anlaşılmasın. Görünüşü çirkin olup da kendisi zeki ve yetenekli nice hayvan vardır dünyada. Tıpkı Beyrus adındaki tavşan gibi. Karga tavşanın hikayesini getirmişti sözü ve örnek olması için bu hikayeyi anlatmaya başladı. Akıllı Tavşan Masalı. Filler ülkesi günlerdir susuzdu. Çöller kurumuş, ırmakların suyu çekilmişti. Gökten uzun zamandır bir damla düşmemişti yere. Toprak çatladı, ağaçlar neredeyse kuruyup gideceklerdi. Hele filler, büsbütün perişan oldular. Padişahlarının başkanlığında toplandılar. Çevreye bazı gözcüler sığınmasını, su aranmasını çare olarak düşündüler. Günler, geceler boyu sürdü araştırma. Sonunda epey uzakta Ay Havuzu denilen bir gölette su olduğu belirlendi. Suyu temiz mi temiz, berrak mı berraktı. Çevresini tavşanlar yurt edinmişlerdi. Havuz bir anda fil akınına uğradı. Zavallı tavşanların huzuru kaçmıştı. Bazı filler dikkatsizliği yüzünden birkaçını ezerek öldürmüşlerdi. Tavşanların başkanı hemen danışma kurulunu topladı. Sorunun çözüm için çalışmaya koyuldu. Behruz adındaki danışmanı, "Bu işi bana bırakın," dedi. Oldukça kurnaz bir tavşandı Behruz. Yıllardır zekasını ülkesinin kalkınması yolunda harcamıştı. Öneri kabul edildi. Behruz fillerin dinlendiği yere gitti. Akşam üzereydi. Havanın iyice kararmasını bekledi. Yine ay doğmuştu ve havuzun pırıl pırıl sularına ışığı vurmuştu. Çevre ay ışığının ışıl ışıl aydınlığına yıkanıyordu. Garip sesler çıkarmaya başladı. Fillerin lideri uyanıktı. "Kim o? Seslenen de kim?" diye kalktı yerinden. Bizim akıllı tavşanın olduğu yere geldi. Behruz gizliyordu kendisini ve sesine ürpertili bir hava vermişti. "Ben," dedi. "Gecenin padişahı Dolunay'ın size gönderdiği bir elçiyim. Bilirsiniz, bu gölete Ay Havuzu derler. Efendimiz olan Ay her gece burada yıkanır. Şimdi sizin pis hortumlarınızla suyu bulandırmanıza çok kızıyor. Eğer bir an önce buradan defolup gitmezseniz, gökyüzü askerleriyle size hücum edecek. Onun savaşçıları şimşekler, yıldırımlardır ve anında sizi yok etmeye yeter." Behruz o denli korku verici bir sesle söylüyordu ki bunları, fillerin liderinin ödü kopmuştu. Hemen yardımcılarına seslendi ve bütün filler derin uykudan uyandırıldı. Peki, bize ne yapmamızı önerirsiniz? Kurnaz tavşan adım adım amacına yaklaşıyordu. Emredici bir sesle, hemencecik güzel bir abdest alın ve yaptıklarınız için tövbe edin. Fillerin başkanı korka korka yaklaştı havuza. Dolunay'ın göz kamaştıran aksi suda pırıl pırıldı. Çekinerek hortumunu suya uzattı. Deyince küçük halkalar oluştu ve ayın yankısı titremeye başladı. İyice korktu fillerin lideri. Galiba dedi ağlamaklı bir sesle. Senin padişahın yıkanmak için göle girmiş. Hortumu uzatır uzatmaz kızgınlaştı. Behruz kurnaz kurnaz gülümsedi. Aman öyleyse hemen kaçın. Durmayın çabuk çabuk diye telaşla iyice telaşla saldı onları. Ve filler apar topar kaçtılar gölden. Karga Behruz'un hikayesini bitirdiğinde diğer kuşlarda çıt yoktu. Hiç olmazsa diye devam etti karga. Kuşlara başkan olarak seçilecek hayvanın Behruz gibi akıllı ve kurnaz olması gerekir. İşte dedi beşinci vezir, şevetli sultanım. Kargalarla baykuşların düşmanlığı böylesine ilginç bir olaya dek uzanıyor. Sonunda karga baykuşun padişah olarak seçilmesini önlüyor ve o günden bugüne bir düşmanlıktır sürüyor. Behruz, beşinci vezirin anlattığı öyküden etkilenmiş olmalıydı. Bir süre düşündü. Sonra vezire döndü. Peki, baykuşlarla mücadelede ne gibi bir yöntem önerirsin? Efendim, dedi vezir. Siyasi bir hileye başvurmamız gerekecek. Politik kurnazlık bazen öylesine güçlü bir silahtır ki, olmadık kapılar açar, umulmadık işler yapar. Kargaların padişahının aklına yatmıştı bu düşünce. Galiba en doğrusu senin önerdiğin yol, dedi vezirine. Beşinci vezir devlet yönetimine ilişkin konularda yabana atılmaz deneyimler kazanmıştı. Kıvrak bir zekaya sahipti. Size bu düşüncemi pekiştirmek amacıyla beş hileci adamın öyküsünü anlatmak isterim, dedi. Behruz, birbirinden ilginç hikayeler, hikmetli şeyler anlatıyorsun bana, dedi. Doğrusu çok mutlu olurum dinlemekten. Beş hileci adam masalı. Dervişin biri kurban kesmek üzere koç satın almıştı. Pazardan evine doğru giderken birkaç serseri adamın elindeki koyunu çalmak istedi. Bunu açıktan açığa yapmanın aptallık olacağını düşünerek bir plan kurdular. Ve biri dervişin önüne çıkarak, "Efendi baba, o köpeği nereye götürüyorsun?" diye sordu. Adam şaşırdı. "Evladım ne köpeği, yanlış görüyorsun galiba, koç bu koç." "Haydut, senin gözlerin bozulmuş anlaşılan babacığım, bu köpeğin ta kendisi." diye ısrarla koşkulandırdı adamı. Derviş, "Tövbe tövbe," diyerek devam etti yoluna. Köşeyi dönerken dervişin önüne diğer bir serseri çıktı. "Vay vay vay, avcının kralı ben buna derim. Kapmış sazıyı benden önce. Bey baba, bu tazıda benim gözüm vardı. Daha uyanık davranıp sahip oldun. Helal olsun sana." Dervişin şaşkınlığı iyice artmıştı. "Allah Allah, yahu bu koyunu şimdi tazıya benzettiler. Hayırlısı bakalım," diyerek uzaklaştı oradan. Üçüncü serseri çıktı yoluna bu kez. "Bu padişahımızın ahırından kaçan köpek değil mi? Nerede buldun bunu bey baba?" dedi. Derviş şaşkınlıktan neredeyse bayılacak gibiydi. düşündü, taşındı. Sonunda "Bunu bana satan adam sihirbaz olmalı," dedi kendi kendine. "Köpeği koyun diye yutturdu anlaşılan." Ve koçu oraya bırakarak pazara döndü. Derviş gidip parasını almak için satıcıyla kavga edip dursun. Üç uyanık bir güzel kesip afiyetle yediler koçu. Vezir Padişah Peruz'a bu öyküyü anlatarak, "Bazen hile ve kurnazlıkla çözülmesi güç işler bir çırpıda hallolur," dedi. Peyrus artık 5. vezirin kurnazlığıyla bu işin üstesinden gelebileceğine inanmıştı. "Öyleyse bir plan hazırla baykuşlara, karşıda görelim," dedi. Vezirin kafasında önceden hazırladığı bir plan vardı zaten. Ayrıntılardan padişaha da söz etmek istemedi. Öyle ya, önemli devlet işlerinde gizlilik şarttı. "Siz," dedi vezir, "bana yalancıktan kızıp bağırın. Kapıyı hışımla açıp tekme tokat dışarı atın. Adamlarınıza buyurarak tüylerimi yoldurun ve sokağa bırakın. Sonra vezirlerle bir diğer saray erkanıyla birlikte filan yere gidip beni bekleyin. Eğer dönmezsem hakkınızı helal edin. Bu arada sakın rol yaptığınızı kimseye hissettirmeyin. Herkes gerçek olduğunu sanmalı," diye tembih etti. Ve Peyruz'la veziri dışarı çıktılar. Divan üyeleri bekliyordu. Merak içindeydiler. Ne olup bittiğini anlamamışlardı. Peyrus, vezirin dediği gibi birden azarlamaya, sille tokat tartaklamaya başlamıştı onu. Bir yandan da bağırıyor, "Alın şu alçağı, bir güzel dövün, tüylerini yolun," diye emirler verdi. Adamları dinlemeye yaptılar ve muhafızlar perişan bir halde zavallıyı götürüp bir ağacın dibine bıraktılar. Vezir orada akşama dek yattı. Gece olduğunda baykuşların lideri Şiba Henk, adamlarını toplamış bir konuşma yapıyordu. "Ey baykuş ordusunun yiğit savaşçıları! Dün gece bildiğiniz gibi ezeli düşmanımız kargalara karşı önemli bir zafer kazandık. Birçoğunu cehenneme yolladık. Fakat bununla her şey bitmiş değildir. Belki tam tersi başlamıştır. Fırsat bu fırsattır. Size onları büsbütün yok etmek için savaşmayı buyuruyorum. Derhal harekete geçelim. Yuvalarına gidip taş üstünde taş bırakmayalım. Şu an önemli bir yara almış bulunuyorlar. Saldırmanın tam sırasıdır." Bütün baykuşlar benimsediler bu düşünceyi. Ve heyecan içinde kalabalık bir ordu harekete geçti. Doğruca kargaların barındığı ağacın çevresine gidildi. Önce birkaç gözü yuvayı kontrol etti. Sonra kargalar saldırı planını haber almışlardı. İçeride kimse yoktu. Dönüp durumu bildirdiler gözcüler. Bu sırada üstü başı perişan, tüyleri yolunmuş bir halde olan 5. vezir kargayı fark ettiler. Baykuşların lideri ona bu duruma düşmesinin nedenini sordu. 5. vezir bir aktör gibi ustalıkla rol yapıyordu. "Sizin hücumunuzdan sonra danışma kurulu toplanmıştı. Herkes baykuşların yanına bunu koymayalım, biz de onlara saldırıp yok edelim," diyordu. "Bense en iyisi gidip Şibaheng Sultan'a yalvaralım. Çoluk çocuğumuzun canını bağışlaması için minnet edelim. Onlara karşı koyamayız. Bizden çok güçlüler," görüşündeydim. Bunu ifade edince beni döve döve bu hale getirdiler. Şibaheng vezirin ününü daha önce duymuştu. Ormanda kargalar arasında akıllı ve kurnaz oluşuyla ün kazanmıştı. Onun da değerli vezirleri vardı. Çağırdı. Ne yapılması gerektiği konusunda görüşlerine başvurdu. İçlerinden biri, "Efendim," dedi. "Bu vezir çok zeki biridir. Hepimiz tanıyoruz. Hazır elimize geçmişken azılı düşmanımız olan alçağı hemen gebertelim. Kurnazlığıyla belki yüzlerce düşman kargaya bedeldir. Onu öldürmekle önemli güçlerinden birini yok etmiş olacağız." 5. vezir işlerin sarpa sardığını görünce kaygılandı. Hemen söz alarak kendisini acındırmaya çalıştı. "Hay insafın kurusun, ne kadar perişan bir durumda olduğumu görmüyor musun? Zaten ölmüşüm ben. Öldürüp ne yapacaksın? Hem ben sizden yana olduğum için böylesi durumlara düştüm." Şibaheng adamı acıdı. Diğer vezirine sordu bu kez. "İkinci vezir?" "Ben," dedi, "öldürülmesinden yana değilim. Hatta ödüllendirilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Öyle zamanlar olur ki düşmanından bile yararlanabilirsin. Bir hırsızın öyküsü hatırıma geldi." Şibaheng ikinci vezirine hikayesini anlatmayı emretti. Hayırlı hırsız. Vaktiyle Karun kadar zengin bir tüccar yaşardı ülkenin birinde. Adam zengin olduğu kadar çirkindi de. Yüzüne bir kez baksan 40 yıl rızkın kesilirdi sanki. Yalnızlık canına tak etti adamın ve evlenmeye karar verdi. Günün birinde dünyalar güzeli bir kadın gördü. İçine onunla evlenmek istediği düştü. Düştü ki kor gibi, yakıp yandırdı onu. Fakat kadının bu çirkin haliyle onu eş olarak kabul etmesi imkansızdı. Tüccar bunu biliyordu. Sonunda çıkar yol buldu. Yakışıklı bir arkadaşını kullanarak erişti isteğine. Kadın evlendikleri geceye kadar tüccarı görmemişti. Yakışıklı arkadaşıyla evlendiğini sanıyordu. Sonunda iş anlaşıldı. Geldik gecesi tüccarı görünce kadın beyninden vurulmuşa döndü. ben şimdi bu şeytan suratlı adamla mı evlendim? Dünyada olmaz, kabul etmem seni kocalığa diye bastı çığlığı. Ve birlikte olmayı reddetti. Zavallı tüccar nasıl olsa günün birinde beni kabul edecek diye düşünerek sabretti. Gecelerden bir gece eve hırsız girdim. Kadın gürültüye uyanınca çok korktu. Ve doğruca tüccarın yanına gidip ona sığındı. Kocası uyandı ki ne görsün, gözlerine inanamıyordu. Kadın sarılmıştı kendisine. Neden sonra bu işe bir hırsızın sebep olduğunu öğrenince ödüllere, hediyelere boğdu onu. Şibahen ki ikinci vezirin anlattığı bu öyküyü dinledikten sonra üçüncü vezirine döndü. Kargaya nasıl davranılması gerektiği konusunda düşüncesini sordu. Üçüncü vezir de ödüllendirilmesinin daha uygun olacağı görüşündeydi. Ona çok iyi davranmalıyız dedi. Madem ki diğerleriyle aynı görüşte değil, bu fırsattan yararlanmak düşer bize de. Bu dervişin yanına hırsızlığa giden şeytanla hırsızın ayrılığa düşmesi öyküsünde olduğu gibi tıpkı. Şibahenk üçüncü vezirin sözünü ettiği öyküyü merak etti bu kez ve ona da anlatmasını buyurdu. Buyurun baş üstüne padişahım diyerek başladı anlatmaya üçüncü vezir. Ava giden avlanır. Bir zamanlar Bağdat'ın bir köyünde kendi halinde garip bir derviş yaşarmış. Şanı şöhreti bütün Bağdat'ta duyulmuş. Ülkenin zenginlerinden biri, eğer şu isteğime kavuşursam dervişe bir öküz alıp armağan edeceğim diye adakta bulunmuş. Gün gelmiş, adam arzusuna erişmiş ve semiz bir öküz alarak götürüp dervişe bağışlamış. Hırsızın biri de görünce öküzü çalmaya koymuş aklına. Öküz de semiz mi semiz bir öküz hani. Ve planını gerçekleştirmek için düşmüş yola. Yolda biriyle karşılaşmış. Şeytan olduğunu anlamakta gecikmemiş. Hayrola, nereye gidiyorsun diye sormuş şeytan. Bir dervişin elinden yandım, mahvoldum demiş. Artık kimseyi ağlatamaz oldum. Adam o denli güçlü ki insanlar üzerinde sözüm dinlenmez oldu. Onu öldürmekten başka çarem kalmadı. Şimdi bunu gerçekleştirmeye gidiyorum. Hırsız çok sevinmiş bu işe. Semiz bir öküzü var dervişin. Ben de onu çalmaya gidiyorum demiş. Birlikte devam etmişler yola. Gide gide dervişin tekkesine gelmişler. Herkes uykudaymış. Hırsızı almış bir tasa. Eğer dervişi öldürürse şeytan müritleri uyanır ve ben öküzü çalmam diye düşünmüş. Şeytana, ben öküzü alıp gideyim de sen sonra öldür dervişi demiş. Şeytan yanaşmamış buna. Sen demiş, öküzü çalayım derken uyandırırsın herkesi. Benim de dervişi öldürme planım suya düşer böylece. Görüş ayrılığı belirince aralarında başlamışlar kavga etmeye ve bütün öğrencileri uyandırmışlar gürültüyle. Olay anlaşılınca ikisini de yakalamışlar. Şibahenk'in üçüncü veziri masalı anlattıktan sonra hükümdara dönerek, önce ödüllendirelim, iyi davranalım ona, sonra kargaların arasına casus olarak gönderelim, dedi. Birinci vezir kesin kes öldürülmesinden yanaydı. Diğerlerine çıkıştı. Bu alçağın bizi aldatmak için buralara kadar geldiğini söylemeye gerek var mı bilmem, dedi. Bunu anlamamak için çok saf olmak gerek. Tıpkı hain karısının oyununa gelen marangoz gibi. Birinci vezir yeni bir masaldan söz ediyordu. Marangoz ve karısı. Serendip kentinde yaşayan bir marangoz vardı. Aptallığı dillere destandı. Ahmaklığı duymayan kalmamıştı. Güzel mi güzel bir karısı da vardı adamın. Kendisini sürekli aldatıyordu. Sevgilisi genç adama başka bir kadın daha tutulmuştu. Ve onu paylaşmak istemediğinden bir gün marangoza gelerek, "Karının seni aldattığından haberin var mı?" diye sordu. Marangoz şaşırdı. "Karın beni aldattığını mı söylüyorsun?" Ne sandın ya? İstersen bir dene. Kendi gözlerinle gör. Seyahate çıkıyorum diyerek ayrıl evden. Sonra dön. Bak bakalım neler yapıyor. Marangoz ertesi gün karısına, heybemi azığımı hazırla yola çıkıyorum dedi. Kadın sevinçle söyleneni yaptı. Marangoz evden ayrıldı. Fakat bir süre sonra geri döndü. Adamın ayak seslerinden kuşkulanan kadın sevgilisine durumu fısıldayınca genç adam ağız değiştirdi. Sana deliler gibi aşığım. Fakat bana hiç yüz vermiyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Ben kocamı seviyorum. Onun aşkından başka hiçbir hayal gözüme giremez. Anladın mı? Marangoz konuşulanları kapının arkasından dinliyordu. Demek söylenenler doğru değilmiş. Karım beni aldatmıyor diye düşündü. Birinci vezir kararlıydı. Bu aşağılık karganın sözlerine inanırsak tıpkı ahmak marangoz gibi gülünç bir duruma düşeriz. Hemen öldürmeliyiz onu. Karga vezir rol yapmaya devam ediyordu. Asıl gülünç durumda olan sensin. Doğrusu o kadar gözünü hırs bürümüş ki olup biteni görmekte güçlük çekiyorsun. Şu perişan halime bir bak. Kanadım kırık, tüylerim yulunmuş, evimden yurdumdan kovulmuşum. Benim bu duruma düşürenlere nasıl dost olabilirim? Olacak şey mi bu? Baykuşların birinci veziri güldü. Sen karşındakini çok saf görüyorsun. İnsan kendi ulusunun selameti için ölümü bile göze alabilir. Dava sahibi biri için çok kolaydır bu. Sen milletinin içinde akıllı bir vezir olarak biliniyorsun. Vakti zamanında hikayesini duyduğun Maymunlar Padişahı'nın veziri gibi tıpkı. Sübahenk bu hikayeyi de merak etti ve birinci veziri anlatmasını emretti. O da başladı anlatmaya. Maymunlar Padişahı'nın veziri. Sümbüt yeşili bir adada maymunlar yaşardı bir zamanlar. Adada bitmek tükenmek bilmez bir bolluk vardı. Dört bir yanından fışkıran türlü meyve ağaçları, yemişler, sebzeler berekete boğmuştu adayı. Irmaklar, çağlayanlar, soğuk pınarlar sanki cennetten bir köşeymiş gibi sonu gelmez güzellikler yaşatıyordu. Maymunlar çok mutluydular. Bir gün ileri gelenleri toplanmış, lezzetine doyulmaz meyvelerden söz ediyorlardı. Üzüm, incir, fındık, muz, şeftali, portakal, daha neler neler. Oradan geçmekte olan bir ayı toplu halde görünce onları konuştuklarına kulak kabarttı. Duydukları karşısında şaşkına uğradı. Böyle bolluk bereket içinde yüzerlerken onlar kendileri dağda yaban çalıları arasında ömür sürüyorlardı. Bu haksızlık değil miydi? Ayı duyduklarını koşup Ayılar Padişahı'na bir bir anlattı. Onun da iştahı kabarmıştı. Büyük bir ordu toplayıp adayı kuşatmak için harekete geçtiler. Maymunların hükümdarı o gün ava çıkmıştı. Yanında vezirleri de vardı. Ayılar taş üstüne taş bırakmadılar adada. Maymunların ne evleri kaldı yıkılmadık, ne eşyaları kaldı yıkılmadık. Hepsi kılıçtan geçirildi birer birer. Kadınlara, hatta çocuklara varıncaya dek hunharca öldürüldüler. Durum maymunların padişahına ulaşınca kahrından öle yazdı hayvancağız. Hayatta kalan adamlarını topladı. Neler yapılacağını tartıştılar. Akıllı, bilgili bir veziri vardı. O atıldı ortaya. Efendim, dedi. Maymunların tümü karşı koymaya kalkışsaydı yine de biz başa çıkamazdık onlarla. En doğrusu hileye başvurmak. Bu önemli görevi ben üstlenmek istiyorum. Onlara güzel bir oyun oynamak istiyorum. Padişah ilkin yanaşmadı buna. Hayır, dedi. Seni de kaybetmek istemiyorum. Vezir, ben, dedi. Kaybedeceğimi zaten kaybetmişim. Eşim, çoluk çocuğum öldürüldü. Ülkem yerle bir edildi. Ya öcümüzü alırım ya da ölürüm. Bu durumda eli kolu bağlı durmak ölümden beterdir. İzin verin gideyim. Padişah çaresiz, peki, dedi. Madem istiyorsun, nasıl biliyorsan öyle yap. Vezir onlara, siz de filan yere gidip gizleniniz, dedi. Ve üstünü başını alkanlara boyadı, tüylerini yoldu. Vücudunun bazı kısımlarını dağladı. Düşe kalka ayıların bulunduğu yere doğru yollandı. Nöbetçiler yakalayıp ayıların padişahının huzuruna getirdiler. Vezir, ben, dedi, padişahla birlikte ava çıkmıştım. Siz değerli efendimizin adamınıza gelişinizi geç duydum. Sonra geride kalanlara çok kızdım. Niçin ayıların padişahı yurdumuza onur veriyor da onu şanına uygun bir törenle karşılamıyorsunuz? Hizmetine girmiyorsunuz. Ben böyle deyince birden üzerime çullandılar. Hain, korkak diyerek hırpaladılar. Az kalsın öldüreceklerdi. Ellerinden güç bela kurtuldum. Şimdi maymunların en hızlı düşmanıyım. Bulundukları yeri biliyorum. Sizi götüreyim. Hepsini yok edin. Ayıların padişahı bu sözlere kanmıştı. Tamam, dedi. Maymunların köklerini kazımanın tam sırası. Sen önümüze düş. Bize kılavuzluk yap. Maymun veziri daha da kurnaz davranarak ayağının kırık olduğunu, yürümekte güçlük çektiğini söyledi. Bir ayı sırtına aldı onu ve düştüler yola. Onları aldatarak çöle götürdü maymun vezir. Günlerce aç susuz yürüdüler. Çok bitkin düşmüşlerdi. Adım atacak mecalleri kalmadı. Bir damla su diye inlemeye başladılar. Tam bu sıra zehirli bir rüzgar çıkmasın mı? Ayılar kandırıldıklarını fark etmişlerdi. Fakat iş işten geçmişti. Bu yerde neyin nesi diye sordu ayıların padişahı. Maymun vezir artık hiçbir şeyi gizlemedi. Ey zalim, dedi. Onun ne olduğunu bilmiyor musun? O önüne çıkanı bir anda öldüren, silip süpüren zehirli rüzgardır. Sizin benim kabileme ettiğiniz bunca işkenceden sonra bu az bile gelir. Ben de öleceğim. Fakat ahirete vicdanım rahat olarak gidiyorum. Ve zehirli rüzgar ayıları ansızın sardı, hepsini yere serdi. Geride tek canlı kalmamıştı. Baykuşların birinci veziri masalı bitirdikten sonra artık bu casus karvayı öldürmek için ne bekliyoruz diye sordu. Baykuşların padişahı Şibahenk vezirin söylediklerine kulak asmadı. Ocağımıza düşmüş zavallı bir kargayı öldürmek erkekliğin şanına yakışmaz, dedi. Ve vezir karganın yaralarının sarılmasını emretti. Dediği gibi yapıldı. Günler günleri kovaladı, yumulan tüyleri tekrar çıktı karganın, yaraları iyileşti. Ayağındaki kırık kemikler kaynadı, eski sağlığına, diriliğine kavuştu. Ve baykuşların padişahına birbirinden güzel masallar, hikmet dolu öyküler anlatmaya başladı. Şibahenk karga vezirin bağımlısı olmuştu sanki. Onu görmeden, anlattığı birbirinden ilginç hikayeleri dinlemeden geçmiyordu günü. İdamını isteyen vezirini, "Gördün mü? Karga hiç de senin dediğin gibi çıkmadı. Baksana, kargalıktan çıkıp baykuş olmak için gece gündüz Allah'a yalvarıyor," dedi. Vezir hala eski inadındaydı. "Efendim, ben bu karganın hileci olduğunda ısrarlıyım. Ne olursa olsun değişmez bu alçak. O bizim eski düşmanımızdır. Eski düşman dost olmaz. Bizi aldatmaya çalışıyor. Kendisi baykuş olsa bile inanmayın ona." Şibahenk artık vezirin kargayı kötülemelerini düşmanlığındandır diyerek dinlememeye başladı. Esir karga sözü sohbeti dinlenir biriydi. Sonra kendi adamlarıyla anlaşmazlığa düşmüştü. Hayvanlar arasında iyi bir şöhreti vardı, akıllıydı, yetenekliydi. Alçakça bir oyuna araç olacak kadar soysuz değildi. Şibahenk bu düşüncelerinde kaygıya düşürecek hiçbir şey olmadı. Günler geçip gidiyordu yel gibi. Bir gün karga Şibahenk'le birlikte sarayın has odasında oturmuş söyleşirken haklı bir eleştiride bulundu. "Böyle ağaç kovuklarında yaşamak sizce baykuş ulusunun şanına uygun düşüyor mu efendim?" Şibahenk şaşırdı. "Ne demek istiyorsun?" "Demek istediğim şu ki baykuşların onuruyla bağdaşmıyor böyle yaşamak. Geniş ve konforlu yerler dururken yaşlanmış ağaçların oyuklarını yurt olarak seçmek akıl kârı değil. Hele hele sizin gibi güçlü bir hükümdarın onuruyla hiç bağdaşmıyor. Üstelik o kadar güvenli de sayılmaz burası. Başka bir yer biliyor musun?" "Bir değil, birkaç yer var. Dilerseniz birlikte gidip bakalım. Beğenirseniz yerleşiriz." Şibahenk vezir karganın önerisine uygun buldu. Birlikte düştüler yola. Kurnaz karga gide gide bir mağaraya götürdü onu. Geniş ve güvenli bir yerdi. İçeriği görmesi için baykuşların liderini gezdirdi. O da beğenmişti. "En kısa zamanda buraya taşınmalıyız," dedi. Ve dönüp derhal buyruklar verdi. Apar topar taşındılar mağaraya. Baykuş vezirler her ne kadar karşı çıktılarsa da seslerini yükseltemediler. Çaresiz boyun eğdiler. Sonunda o gün gelip çattı. Karga vezirin intikam saati. Bir gün yolunu bulup gizlice bir yerde saklanan kendi efendisi Beyruz'un yanına vardı. Olup biteni anlattı. "Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sonunda planımı uygulama imkanını buldum. Düşmanlarımızı karanlık bir mağaraya tıktım. Biliyorsunuz onların gözü gündüz göremez. Ve ölü gibi uykuya dalarlar. Şimdi siz vakit kaybetmeden askerlerinizi toplayın. Mağaranın kapısına çalı çırpı toplayıp yılsınlar. Akşama doğru da ateşe veririz ve dumanla ateş arasında boğarız onları." Peyruz'un da beklediği an gelmişti. Öteden beri içini yakıp kavuran üç alma duygusuyla harekete geçti hemen. Binlerce karga Peyruz'un buyruğuyla toplanıp çalı çırpı ve odun parçası toplamaya koyuldu. Akşam olmadan mağaranın önü kapanmıştı. Çok geçmeden odunlar yakıldı, alevleri mağaranın kapısını kapatan ateş yükseliyordu. Baykuşlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Duman ve ateşten boğulmamak için sağa sola kaçıştılar. Panik içinde gözleri görmediği için ne yaptığını bilmeden kaçışmaları çoğunu canından etti. Kayalara çarparak parçalandılar. Böylece kargalar ezeli düşmanlarından kurtulmuşlardı. Kargaların padişahı Peyruz sevinç içindeydi. Beşinci vezirinin bu akıl almaz başarısı mutluluğa boğmuştu onu. Artık huzur içinde yaşıyorlardı. Peyruz sarayında yanında yakın adamları olduğu halde veziri kargaya sordu. "Yahu, o sevimsiz yaratıkların arasında onca zaman nasıl durabildin? Üstüne üstlük bir de kandırmayı nasıl başarabildin? Bıkmadın mı, usanmadın mı hiç?" Vezir kararlı bir sesle şöyle cevap verdi. "Efendimiz, soylu bir amaç için göze alınmayacak şey yoktur. Bir gaye için yola çıkan kimse bıkmaktan ve usanmaktan söz etmemelidir. Tıpkı hedefine giderken kurbağaların padişahına binek olmayı göze alan yılanın öyküsünde olduğu gibi." Peyruz ve adamları vezirin söz ettiği hikayeyi bilmiyorlardı. "Bizi bu hikayeyi anlatır mısın?" diye sordular. "Buyruğunuz baş üstüne," deyip başladı anlatmaya beşinci vezir. Sabırlı yılan. Vaktiyle bir yılan yaşlanmış, kurbağa avlayamaz olmuştu. Öteden beri kurbağa dışında bir şey yemeyen hayvan açlıktan neredeyse ölecek bir duruma gelmişti. Kurbağa eti ve kurbağa kanı. Bundan başka hiçbir şey yılanın iştahını çekmiyordu. Günlerce düşündü, taşındı, bir çare bulmak için açlığına bin bir türlü plan kurdu aklınca. Sonunda kurnaz kurnaz gülümsedi. Aklına ilginç bir fikir gelmişti. "En çıkar yol bu," diye düşündü. Kalkıp kurbağalar padişahının huzuruna vardı. Önce yılanı görünce ürktü padişah. "Korkmayınız efendim," dedi yılan. "Benden size zarar gelmez." Kurbağaların hükümdarı şaşırdı. Nasıl olurdu? Ezeli düşmanıydı yılan onların.
Ben, dedi, artık yaşlandım. Geri kalan ömrümü size hizmet ederek geçirmek istiyorum. Herkes şaşkınlık içindeydi. Yılan, hayret ettiniz farkındayım. Fakat size öykümü anlatınca bana hak vereceksiniz. Günün birinde kurbanın peşine düşmüştüm. Amansız bir biçimde izlerken kaybettim onu. Dervişin evine girmişti. Ben de arkasından içeri girdim. Ağzıma yumuşak bir şey dokundu. Hemen ısırdım. Meğer dervişin küçük çocuğunun ayağı olmasın mı? Adam beni fark etti. Kaçmaya çalışırken etkili bir tılsım yaparak yakaladı. Sana, dedi, aklını başına getirecek bir ceza vereceğim. Bundan böyle kurbağalara binek olarak hizmet edeceksin. Eğer kaytarırsan tekrar sihir yaparak yakalar, bu kez öldürürüm seni. Ben de bunun üzerine derhal buraya geldim. Artık emrinizdeyim. Nereye isterseniz oraya taşırım sizi. Yılanın bu kurnaz öyküsünde kurbağalar kandılar. Zavallı padişah bundan böyle nereye giderse yılanla gider oldu. Bir anda çabucak gezmeleri çok sevindirmişti onları. Yılan bir şey yemiyordu bu sırada. İyice zayıflamıştı. Padişah, yahu açlıktan ölecek bir duruma geldin. Niçin bir şey yemiyorsun, diye sordu. Yılan kendisini acındırarak, efendimiz, dedi, kurbağadan başka bir şey yiyemem ben. Dervişe sizin hizmetinizde olacağıma dair söz verdim. Bu durumda kurbağada avlayamıyorum. Yapacağım bir şey yok. Kurbağaların lideri yılan acıdı. Ölmek üzere olan kurbağaları sana vereceğim, dedi. Ve o günden sonra sadece ölmek üzere olanları değil, sağlıklı kurbağalardan da birer ikişer armağan etmeye başladı yılanı. Beşinci vezir bu hikayeyi anlatarak soylu bir amaç uğruna her şeyin göze alınacağını bir daha vurguladı. Ayrıca kaba kuvvetin her zaman başarı için yetmediğini iddia etti. Akıllı davranarak çözemeyeceğimiz bir sorun olmadığını söyledi. Hatta bunu ispatlamak için bir de masal anlattı. Serçe ile yılan arasında geçen sevimli bir masaldı bu. Serçe ile yılan. Bir varmış bir yokmuş, diye başladı beşinci vezir. Allah'ın kulu sayılamayacak kadar çokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, kuşlar kanat çırparken, yıkık viran içinde, mevsimlerden yaz, meyvelerden kiraz, insanlardan uzak biraz, eski mi eski, güzel mi güzel, bir konağın çatısında iki serçe yaşarmış. Mutluluk içinde yeni dünyaya gelen yavrularına yiyecek taşırlarmış. Bir gün doğuya uçarlar, diğer gün batıya. Günler yem bulmak için yavrularına, çırpınmalarına tanık olurmuş kıyasıya. Sanki tabiat kıskanmış bu güzelliği. Bağrında yaşattığı kötü yılanlardan birini göndermiş yuvaya. Anne ve baba serçeler yiyecek aramak için yuvadan ayrıldıkları sırada sevimsiz yılan gelip yutmuş onları teker teker. Sonra bir güzel yuvaya kıvrılarak kurulmuş zorba bir saldırgan tavrıyla. Serçeler döndüklerinde konu komşu ağlayarak karşılamış onları. Şaşırmış zavallılar. Her şeyden habersiz sormuşlar. Ne oldu, ne var, diye. Aman yuvaya konmayın sakın. Siz gidince korkunç bir yılan gelip yavrularınızı yuttu. Sonra da evinizi işgal etti, demişler komşuları. Serçiler üzüntü içinde ağlamışlar. Canlarını hiçe saydıkları yavrularının başlarına gelen felaket her şeyi alt üst etmiş. Yılana iyi bir ders vermek için düşünüp durmuşlar gün boyu. Tam bu sırada ev sahibi elinde yanan bir mumla kapıdan çıkmış. Anne serçe hiç düşünmeden mumu kapıp havalanmış, yuvadaki odun parçalarını tutuşturmuş. Ev sahibi adam yangın büyüyecek kaygısıyla almış eline kazmayı, çıkmış çatıya. Yılana iyi bir ders olmuş bu. İlkin küstahça kurulduğu yuvada yanmış. Can havliyle çıkınca dışarı kazmasıyla paramparça etmiş adam onu. Beşinci vezirle kargaların padişahı Peyruz'un hikayesi burada sona eriyordu. Vezir bu masalla da aklın her şeyden üstün olduğunu anlatmış oluyordu. Gerçekte bütün bu hikayeleri Hindistan'ın ünlü hükümdarı Depşerem Şah'a ihtiyar Bilge Beydaba anlatmaktaydı. Hatırlarsınız, Depşerem Şah büyük bir hazineyle birlikte 14 bölümden oluşan bir vasiyet bulmuştu. Ve bu vasiyette yer alan hikmetli bilgileri daha iyi kavraması için Beydaba'yı yalnız yaşadığı mağarada ziyaret edip ondan öyküler dinlemesi salık veriliyordu. Beydaba ayaklı bir kütüphane gibiydi. Böyle olmakla da kalmıyor, anlattığı her öyküde unutulmaz öğütler veriyordu Depşerem Şah'a. Ünlü padişah Beydaba'ya, sevgili hocam, dedi, 4. bölümün de sonuna geldik böylece. Diliniz dert görmesin. Sayenizde gerçek bir devlet adamının sahip olması gereken özellikleri kavramaya başlamış bulunuyorum. Beydeba, yöneticilik dünyanın belki de en güç mesleğidir sultanım, dedi. İnsanı doğruluk ve mutluluğa ulaştıran bilgiye hikmet bilgisi denir. Buna sahip olmayan idareciler daima başarısız olurlar.